Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu kadın doğum uzmanı operatör doktor Hakan Apaydın. Hakan Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Hakan Hocam, şimdi siz de bugün kadın doğumun belki en sevimli sayılabilecek konularından birinden bahsedeceğiz. Perinatolojiden bahsedeceğiz. Mamulünün güzel olması açısından, sevimli olması açısından. Perinatoloji nedir hocam? Neyle ilgilenir diye kısaca bir sorsak size.
Aslında kadın doğumun bir alt birimi olarak söyleyebiliriz, tanımlayabiliriz. Anne karnındaki bebek, anne karnının içerisindeki zaman ve doğduktan kısa süre sonraki zamanı içeriyor. Bu arada tabii annenin de gebelikte bir takım sorunları olabiliyor. Onlarla da ilgileniyor. Temelde kadın doğumcuyla aynı işleri yapar. Ancak burada bir takım daha uzmanlık gerektiren, tecrübe gerektiren noktalarda yardımcı oluyor kadın doğumculara daha çok.
Daha sık nadir görülen hastalıklar, ileri düzey tespitler anlamında mı?
Tabii ve daha nadir görülen hastalıklar deyince tabii bu hem anneyi ilgilendiren hastalıklar olabiliyor hem de bebeği ilgilendiren.
Bebekle de ilgileniyorsunuz tabii.
Daha çok bebekle ilgileniyoruz.
Peki şimdi olaya başından başlayalım desek Hakan Hocam. Yani hani doğum işin sonu. Bunun bir başı var, gebeliğin başlangıcı. Siz bütün işiniz, gebeliğin her haftasına ait belli işleriniz var. Gebeliğin her haftasına ait merak edilen nokta var. Mesela işte 5. haftada bebek içeride ne yapıyor? 20. haftada ne yapıyor? Belli tetkikler için kadın doğumcuları sırada şu haftada yaptırmalıyız diyor. Bunların özellikleri nedir diye soracağız ama. Gene de olayın bir gidişatını, başının sonunu bir anlasak Hakan Hocam. Nasıl başlıyor bu serüven?
Şimdi aslında tabii bu işin başlaması ve sonlanması tam bir mucize. Şimdi her adet döneminde bir adet olmadan önce bir yumurta hücresi ya da birkaç yumurta hücresi annenin karnına yumurtalığından düşüyor.
Karnına derken rahmin içerisine mi düşüyor?
Rahmin içerisine değil, tamamen karnının içine düşüyor. Karnının içine düşen bu yumurtaları rahme bağlantıyı sağlayan tüp dediğimiz ucunda saçaksı yapılar olan fimbriya denilen tıbben yapılar, bu fimbriyalar yumurta hücresini alıyor. Eğer o adet döneminde bir sperm fırsatını bulup da tübe gelirse, tübün içerisindeki o yumurta hücresini döllerse, oradan yeni bir canlı oluşmaya başlıyor. İşte o ya oluşan yeni canlı 24-48 saat, işte 72 saat, 96 saat gibi kritik dönemlerde 3-4 gün içerisinde artık bir morula safhasında bir embriyoya dönüşüyor.
Yani bir yumurta, bir sperm hücresi vardı. İki hücreden bir hücre oluştu. Bu hücre kendisini mi çoğalttı Hakan Hocam? Kendisini 1 de 2, 4, 8 mi oldu?
Logaritmik olarak çoğalttı. 2, 4, 8, 16, 32, 64 şeklinde ve bu seviyelere geldikten sonra rahmin içine düşüyor.
Kaç günlük olduk bu sırada?
Bu arada 4 günlük falan olduk.
Peki büyüklük ne kadar? 16 hücre mi? 64 hücre mi?
Tabii 64 hücre.
Ama hala mikroskopta bile gözükmez veya gözükür ancak.
Mikroskopta gözükebilir. Gözden görmeniz imkansız.
Peki.
Bu dökülen, düşen embriyo rahmin içine tutunursa orada bir gebelik oluşuyor.
Tutunmama ihtimali var mı?
Var. Bunu bilemediğimiz şartlarda bazen tutunmuyor. Çoğunlukla eğer o embriyo sağlıklı bir embriyo değilse tutunamıyor.
Sağlıklıdan kasıt genetik olarak arızalı anlamında mı?
Tabii genetik olarak. Yani yapısal olarak sorunlu bir embriyo oluşmuşsa, sağlıklı bir embriyo oluşmamışsa orada çoğunlukla bunlar siz fark etmeden düşüyor gidiyor.
Normal bir adet dönemi dahilinde atılıyor.
Atılıyor. O hanım da hamile olduğunu eğer çok özel testler zamanında yapmamışsa bilmiyor bile.
En fazla 8-10 günlük bir hücre birlikteliğinden bahsediyoruz o zaman. Sonlandı. Aynen. Peki işler yolunda gitti hocam?
İşler yolunda gitti. Bu embriyo rahmin içine girmeye başlıyor. Yeni damarsal yapılar oluşuyor. O embriyo orada kendi içerisinde bir sıvı birikimi olan bir üzüm tanesi gibi düşünün. Çevresinde bir zar var. Ortasında bir çekirdek var. O çevresindeki zarlar içeriye katlanarak üzümün zarı içeriye katlanarak öyle düşünün. Yeni yapılar canlıyı oluşturacak yeni yapılar oluşturuyor. Ve o çekirdek dediğimiz şey de embriyonun kendisini oluşturuyor. Sonra bunlar hepsi beraber bir araya geliyorlar. Bir kısım zarın şeylerinden, katlarından plazanta dediğimiz çocuğun eşi denilen transferi sağlayan ve gebelik kesesini, amniyotik keseyi oluşturan yapılar oluşturuyor. Diğerleri de bebeğin, embriyonun değişik yapılarını, bütün o bir solucan gibi düşünün. Kafa ve kuyruk tarafı gibi düşünün. Oradan yeni organlar gelişmeye başlıyor.
Yani yine ince uzun bir şeritten bahsettik. Solucan benzetmesi bu yüzden değil mi arkadaşlar?
Solucan benzetmesi evet. Bu yüzden. Larva gibi de düşünebiliriz.
Peki bu sıra kaçıncı gün mesela? 20. gün burada mıyız? 50. gün burada mıyız?
Biz bunu ultrasonla görmeye başladığımızda yaklaşık 5-6 haftalık bir şey oluyor.
30-35 gün.
Doğrudur.
Santimetre söyleyebilir misiniz hocam? Bir santim var mı mesela?
Yok. 5-6 haftada daha bir santim yok. Bir santim olması için böyle bir 7 haftalık falan oluyor. 6-7 haftalık olduğu zaman bir santimetrelik bir şey görüyorsunuz. Gördüğünüz şey, ultrasonda gördüğünüz şey, mikroskopla baktığınızda daha farklı ama ultrasonda gördüğünüz şey ortasında bir kıpırtı olan bir yapı. Hiçbir şey yok.
Peki kıpırtı bilinçli bir kıpırtı mı yoksa orada bir sallanma hareketi mi?
Kıpırtı kalp atışı.
7 haftalıkken kalp atışı duyuluyor mu?
6 haftalıkken de kalp atışını görüyorum.
1 santimlik olmayan bir santimlik insan modelinin kalıbını...
Bravo. 6-7 milimetrelik, 8 milimetrelik bir o embriyonun kalp atışını görebiliyorsunuz.
Ultrason bunu hissedebiliyor hocam yani.
Ultrasonda bunu görebiliyorsunuz. Hatta işte Doppler metoduyla oraya giden ses dalgalarından onu renklendirebiliyorsunuz ve kalp atışını yanar döner bir
şu
şey
oluyor. Şu tık tık tık tık sesi duyuluyor yani.
Duyulabiliyor istenirse. Evet.
Çok muhteşem değil mi Hakan hocam? 1 santim değil daha.
Başından sonuna kadar mucize hocam.
Peki sonra 1 santimde ama o zaman başka organ kalıpları var mı peki hocam? Yani bu 1 santimlik böbrek var mı mesela?
Onun içerisinde tabii ki bunların hepsinin başlangıçları var. Hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok. Hepsinin başlangıcı
var. Ama yok dediğiniz
var.
Kalp atıyor hocam.
Kalbi atıyor. O organların kendileri bildiğin organ şeklinde değil. Ama ondan oluşmaları
var. Topluyla başı kadar var.
Oluşmaları başlıyor evet. Bildiğimiz organ gibi böbrek gibi değil. Ama onların başlangıcı var. Bu organların gelişip de bu bebeğin böbreği var, midesi var, işte kolu, bacağı, eli, ayağı var demeye başladığınızda yaklaşık 10 haftalık falan olması gerekiyor.
Hocam ben şunu merak ediyorum. Biz şimdi bir tıbbi olarak açıklama var mı diye. Neticede başlangıçta bir hücreydi, 2 oldu, 4 oldu, 8 oldu, 16, 30, 40 falan. Peki bu farklılaşmayı tetikleyen ne? Yani 18. hücreye sen git böbrek ol dediler, 46. hücreye sen git karaciğer ol dediler. Bunu uyaran ne? Biliniyor mu böyle bir şey?
Yok.
Allah'ın mucizesi.
Bu evet, bu tetiklemeyi yapan temelde nedir? Nereden başlıyor bu iş? Onu kimse bilmiyor.
Kök hücre dediğimiz şey bunlar mı?
Yok. Kök hücre bundan farklı bir şey. Buna benzer bir şey ama bundan farklı bir şey. Bu hücrelerin farklılaşması esnasındaki olaylarla alakalı bir şey. Bunlarla pek alakası yok.
Peki hocam, şimdi kabaca bir aylık olduk mu? 30. gün doldu.
Bir aylık olduk evet.
Yani 4 haftalık, biz buraya geçmiştik. 6 haftalık olduk yaklaşık olarak. 1 santime yakın organ taslakları mini mini noktacıklar halinde var. Kalp atımı başlamış. 1,5. aydayız. 2. ayda ne olur hocam mesela?
Bir ay sonra baktığınızda yani bebek artık 10 haftalık olduğunda.
10 hafta 2,5 ay yani yaklaşık.
Tabii 6 haftalık 7 haftalıkta bir ay geçtiği zaman bir ay sonrasında o gördüğünüz kalıntıda artık kol bacak taslaklarını görüyorsunuz. Çok küçük olmak üzere. Yani tam bir kol gibi değil, el gibi
santim
değil.
Santim söyleyebilir misiniz hocam bu sırada?
Bebeğin büyüklüğü 10. haftada yaklaşık 2,5-3 santim civarında.
2,5-3 santim ama bu arada birer milimlik birer de çıkıntı olmuş yukarıdan aşağı.
Bravo, birkaç milimlik.
Peki sonra hocam?
Artık hareket etmeye başlıyor.
Hocam 2,5 santimlik 2,5 insandan bahsediyorsun şimdi. Bir de hareket etti.
2,5 santim bu kabaca 2 kesme şeker büyüklüğünde diyebiliriz. Yani 1,5 kesme şeker büyüklüğünde bir canlı ve içeride ultrason.
Muhtemelen baş falan da çıkmış olur mu sen?
Tam olarak kafatası olmuş diyemem ama kafatasının oluşması için 12. hafta gerekiyor. 11 haftanın dolması gerekiyor. O zaman da bebek artık 4,5-5 santimetreye baş popo mesafesi yaklaşmış oluyor. O zaman artık kafatası var, beyni var.
Siz bu sırada hocam aylık kontrollere geliyor Gebe Hanım. Bakıyorsunuz evet bu 2,5 santimlik burada bir embriyo mu demek lazım? Fetüs mü demek daha doğru?
Artık evet embriyo tabii ama yine de fetüs diyoruz artık. 12. haftada kolu bacağı organogenez bitmiş oluyor. Bütün organ gelişimi bitmiş oluyor 12. haftada.
12. haftada organlar gelişmiş. Daha 3-4 santimlikken 4 istisnasız santimlik. O yetişkinde bile bazıları 3-5 santimi geçmeyen organların taslakları var.
Bu organlar artık taslak olarak değil 12. haftada bütün organları var. Böbrekleri var, midesi var, yani kolu, bacağı, eli, ayağı, parmağı hepsi var. Beyni de var. Ama tabii ki bu gelişim esnasında organlar çok farklılaşıyor.
Yetenek kazanıyor, nitelikli hale geliyor.
Evet, yani yapısal olarak 12. haftada baktığın zaman bir kafatası kemiğini görebiliyorsunuz. Kafatası kemiği bazen olmuyor maalesef. O kafatası kemiğinin olmadığını da görebiliyorsunuz. Hmm. Ve beyin tam bir kelebek gibi. İçinde hiçbir girinti çıkıntı yok. O girinti çıkıntıların hepsinin bir manası var. Orada herkesin bir yeri var. Bir takım damarların yeri var. O yerler oluşuyor. O gelişim süreci içerisinde o bebekte artık temel bir takım sağlık sorunlarını anlayabiliyorsun 12. haftada.
Ne anlarsınız hocam? 12 haftalık gebe bir hanıma ultrason yaptınız.
Ultrason yaptığınız zaman kafatası var mı? Düzgün mü? Beyni kabaca normal mi? Omurgası kabaca normal mi? 12. haftadan önce 11. haftaya kadar bizim fizyolojik herne dediğimiz göbek kordonunun göbeğine girdiği yerden iç organları yani bir kısmı, bağırsakların bir kısmı göbek kordonuna doğru fıtıklaşmış oluyor 11. haftaya kadar. 11. haftadan sonra bütün o iç organlar fıtıklaşan göbek kordonundan geriye gidiyor. Göbeği tamamen kapanıyor. Sadece göbek kordonu giriyor.
Ayrı bir insan oldu. Annesiyle arasında sadece bir kordon var.
Evet, ince bir kordon var. Bu plazentaya gidiyor. Plazenta rahim duvarına yapışık bir et parçası. Görevi, çok görevi var ama temelde bir cümleyle söylemek gerekirse anne ile bebek arasındaki alışveriş sağlamak, bebeğin eksiklerini tamamlamak, annenin gönderdiği kanı bebeğe göndermek, kullanılmış kanı geriye almak ve temelde bebekten farklı ama aslında bebeğin kardeşi gibi bir şey bu plazenta.
Peki şöyle derler ya hocam, insanoğlunun hayatta en mutlu olduğu dönem anne karnındaki dönemdir. Çünkü istemeden gelir. Hani cennette böyle tasvir ediliyor, istemeden gelecek ihtiyaçlar değil. Öyle mi gerçekten?
Şimdi cenneti öyle bilmiyorum, ben öyle tanımlamıyorum. Yani istemeden her şey geliyor gerçekten. Hiçbir zararlı şey de gelemiyor. Çünkü bu eş denilen gerçekten başlangıçta çocukla birlikte gelişen, aynı yapılardan gelişen o plazenta zararlı şeyleri bırakmıyor bebeğe geçsin.
Bebeğin böbreği oluyor, karaciğeri oluyor, akciğeri, her şeyini bu görüyor.
Bebeğin karaciğeri oluyor, akciğeri oluyor, idrar kesesi oluyor, böbrekleri idrar üretiyor, bebek içeriye işiyor, idrar üretiyor. Ama plazenta bunları yapmıyor. Plazenta sadece o lojistik hizmetlerini yapıyor. Besinleri veriyor.
Ve mükemmel enerji, yapıyor.
Mükemmel yapıyor. Verdiğiniz zararlı şeylerin %99'unu diyebilirim kabaca.
Zararlı şey derken annenin kullandığı ilaçlar mı mesela?
Mesela bir kısmı. Yani ilaçların hepsi demeyelim de bir kısmını engelliyor. Mesela bir takım enfeksiyon hastalıkları, mesela geçirdiği basit gripler, mulipler hiçbirisi bebeğe ulaşamıyor. Bebeğe alabileceğiniz zararlı şeylerin hemen hemen hiçbiri gidemiyor. Yani işte anne alkol ya da vesaire zararlı bir şey alsın, çoğu bebeğe geçemiyor. Tabii belli bir miktarın üzerinde onun da bir eşiği var. Kaldırabileceği, o süzgecin tutabileceği şeyler var, tutamayacağı şeyler de var ama çoğunu engelliyor. Siz bilinçli olarak zarar vermeye çalışmazsanız ya da hani o nebzede zarar verecek şeyler almazsanız plazenta bunların hepsini elimine ediyor, bırakmıyor ki geçsinler, bebeği koruyor yani.
Peki plazentayı da koyduk şimdi kenara Hakan Hocam. Ne kadarlık olduk?
12. haftada artık bebek oluştu. Biz bu haftada hangi testleri yapıyoruz derseniz...
Affedersiniz hocam, bir parantez açsam. Şimdi çok sevimli bir konu değil ama tıbbi olarak bazen gerekli. İşte gebeliğin sonlandırılması söz konusu olduğunda. İlk 10 hafta yasal sınır isteğe bağlı olarak sonlandırılabiliyor muydu?
Doğru.
Peki bu 10 hafta neye göre belirlenmiş? Bu 12 hafta ile 10 hafta deyince şimdi o geldi aklıma. 10 haftaya kadar insan olmadı mı kabul ediliyor?
Aslına bakarsanız bu konuda tam bir fikir birliği yok. Ülkelerde de değişik mekanizmalar var bunlarla ilgili. Bazı ülkelerde çok tutucu olup ama çok da batılı olup bu işlere hiçbir şekilde izin vermeyen ülkeler de var. Mesela İtalya.
Keyfi olarak İtalya'da kürtaj yaptıramıyorsunuz.
Keyfi olmayarak da gebelik sonlandırması yapılmıyor. Ta ki bebeğin, annenin hayatı riske girmeden. Katolik bir ülke biliyorsunuz. Gebelik sonlandırması yasak. Bebeğin sakatlığı ya da rahatsızlığı yüzünden ama anne rahatsız değilse hiçbir şekilde gebelik sonlandırması yapılmıyor İtalya'da. Türkiye'deki kanunlarda 10. haftaya kadar aile rızasıyla gebelik sonlandırılabiliyor ama 10. hafta bayağı ileri bir hafta. Artık orada kol bacak taslakları var, demin konuşmuştuk.
Net bir şekilde bir insan var içeride yani.
Kesinlikle ve hareket edebiliyor. İleri bir hafta bence gebelik sonlandırılması için. Gebelik sonlandırılması konusu çok karışık bir konu. Benim çok fazla detaya girmem doğru olmaz ama bu iş yapılacaksa da en fazla 6. haftada yapılmalı.
Ya da İtalyanlar örnek alınmalı.
İtalyanlar örnek alınsa, evet, bence İtalyanlar örnek alınmalı. Katolikler
daha doğru
bu konuda yapıyor. Evet, daha bize yakın duruyorlar.
Peki 12. hafta olduk hocam, ben bölmüş bulundum, tekrar dönelim.
Estağfurullah. Şimdi gebelik boyunca tabii hem bebeği hem de anneyi bir takım sorunlarla karşılaşma riski açısından değerlendirmek, o sorunları varsa erkenden çözmeye çalışmak gerekiyor. Bu sorunları çözmek için tabii sadece ultrason yetmiyor. konuşmanız gerekiyor. Yani anamnez almanız gerekiyor. Aile öyküsü almanız gerekiyor. Soyla geçen hastalıklar var mı? Bu hastalıkların olma riski nedir?
Nedir hocam? Yani mesela 10 gebelikte bir tane ailevi özelliği olan hastalık görüyor musunuz? %1 görüyor musunuz? Binde bir görüyor musunuz?
Bunların çok az olduğunu söyleyebiliriz. Aileyle geçen hastalıkları ancak geçmişte böyle hani sadece aile içinde evlilikler yapan krallık benzeri yapılanmalarda, kapalı toplumlarda görebiliyorsunuz. Yahudilerde mesela daha fazla oluyor. Sadece birbirleriyle evlendikleri için. Genetik çeşitlilik olmuyor fazla. Ama bu söylediğiniz şeyler onlarda çıkan hastalıklar da böyle 100 binlerde bir, 50 binlerde bir, milyonlarda bir gözüken şeyler olduğu için.
Neler aktarılmalı peki hocam kadın doğumcuya? Ya hocam biz geldik 12 haftalık bir gebelik söz konusu. Bilmeniz gereken şöyle bir özelliğimiz var bizim. Ne olur mesela?
Şunları soruyorlar daha çok herkes. Kimisi bir şey sormuyor ama sormak lazım. Onun da bilmesi lazım. Ya şimdi sağlık yapılanmasında birinci basamak sağlık hizmetinde de bunlar sorgulanıyor. Evlenirken insanlar en sık görülen işte ailevi Akdeniz anemisi gibi hastalıkların sorgulanması gerekiyor. Onlarla ilgili çünkü iki kişi de taşıyıcı olursa hasta değil. Hasta oldukları zaman zaten kendileri
biliyorlar.
Hasta olmadan da taşıyıcı olabiliyorlar. Taşıyıcı olurlarsa bebeğin belli bir oranda hasta olma ihtimallerini kabul etmeleri. Bizim de o ne kadar hasta olacak diye ona uygun çok özel testler yapmamız gerekiyor.
Öngörerek işe başlamakta fayda var.
Kesinlikle. Şimdi onların tabii kendi sağlıklarını da iyi bilmeleri gerekiyor. Bir hem eşin yani babanın hem annenin kendi sağlığını iyi bilecek hem de ailede özürlü birey var mı? Kalıtsal böyle hastalıklar var mı? Bunları bilmeleri gerekiyor.
Erken düşükler, anne karnında ölümler falan da herhalde burada bilinmesi gereken şeylerden mi?
Onlar çok önemli değil aslında. Ailenin kendi öyküsü içerisinde, annenin kendi öyküsü içerisinde gebelik kayıpları önemli. Ama o gebelik kayıpları erken gebelik kaybıysa yani 12. haftanın altındaysa 3 taneden azsa çok önemli değil. 3 taneden fazlaysa önemli.
Peki Hakan Hocam şöyle bir şey tıp fakültesinde aklında kalmış bir bilgi doğru mudur? Eğer bir bebek düşükle sonlanıyorsa bir gebelik aslında bunun için çok çok üzülünmemeli. Çünkü düşükler genellikle problemli gebeliklerin ürünleridir. Doğru mu hocam?
Çok doğru bir tespit aslında. Çalışmalarda da bunu göstermişler. %90'ının üzerindeki o düşüklerde bebeklerde çok özel testlerle anlayabileceğiniz ya da çok temel noktalarda çok büyük sorunlar oluyor. Yani sağlıksız bir bebek kolay kolay içeride durmuyor. Onun için 200 tane bebek dünyaya geliyor. 199'u sağlıklı.
Çok şükür.
Çok şükür.
Peki 12. haftada hocam ultrason dışında yaptığınız bir şey var mı?
Var. Bebeğin sağlığıyla ilgili konuşursak eğer, yani annenin sağlığıyla ilgili temel bir takım hizmetler yapılıyor. Açlık kan şekerinden kan sayımına, işte bir takım hani bebeğe geçebilecek, bebeği etkileyebilecek enfeksiyon hastalıklarına, hepatitler gibi, AIDS gibi vesaire, toksoplazma, rubella gibi erken dönemde bebeği etkileyebilecek enfeksiyon parametrelerine bakılıyor. Ama bebekle ilgili temel olarak ultrason temel ölçü. Yani temel anatomik özellikleri bebeğin normal mi? Bir de ultrasonla göremeyeceğiniz ama kromozom olarak da bozuk olabilecek çocuklar var. Bunları anlamak, bebeğin kromozomlarına bakmak oldukça güç bir iş. O bebeğin kromozomlarına bakmak için bebeğin hücrelerine ihtiyacınız var. Bebeğin hücreleri de annenin karnında. Onları oradan alabilmek için bir iğneyle içeri girip hücre almanız lazım. Neticede takdir edersin ki içeriye bir iğneyle girip oradan hücre almak riski olabilen bir işlem. İşte bunun için değmesi gerekiyor. Onu yapabileceğiniz şey değmesi gerektiğini ölçebileceğiniz testler var. İkili tarama testi, üçlü tarama testi, dörtlü tarama testi gibi. Bunlar risk belirleme testi. Bebeğin sağlığını, hastalığını söylemiyor ama riski hesap ediyor. İkili tarama testinde yaptığınız şey bebeğin bir takım ölçümlerini yapmak. Baş popo mesafesi, ense kalınlığı ölçümü, burun kemiğinin ölçümü, kalbinde bir kapakçıktan kaçak olup olmadığının ölçümü ve çok küçük bir damar var ductus venosus'taki. Kan akımına bakmak. Sonra anneyi laboratuvara gidip kan verip beta HCG ve PAPA denilen hormonlarına
gidip. Niye ikili test deniyor hocam buna?
İkili tarama testinin iki tane hormon var.
Oradan.
İki tane kan değeri var. Beta HCG denilen hormon ve PAPA denilen protein. Onun için ikili tarama testi bu. Bir de bunun iki boyutu var. Yani bebeğin anatomik özelliklerine bakıp bir takım ölçümler yapman lazım. Bir de kandaki bir takım değerlere bakman lazım.
O zaman iki ana başlıkta bir tarafta iki bir tarafta 5-6 kriteri üst üste dizdik hocam.
Evet. Şimdi burada yapılan şey işte anneye bir takım sorgulamalar yapılıyor. İşte annenin yaşı, annenin kilosu, annenin sigara içme durumu ve şeyle ilgili daha önce kromozom hastalığı olup olmadığı, şeker hastalığı olup olmadığı, kaçıncı gebelik olduğu, daha önce gebeliklerle ilgili o olumsuz gelişme olup olmadığı buraya kaydediliyor. Bebeğin ölçüleri alınıyor, kan değerleri alınıyor, test bitmiyor. Bütün bu veriler bir bilgisayar programına yükleniyor. Bu veriler bir çan eğrisine yerleştiriliyor.
Bu topluma çan, özel mi, kişiye özel mi bu çan eğrisi?
Topluma özel.
Türk toplumunda böyle.
Kendi veri yapınız oluşmaya başladıkça kendi veri yapınızı kullanıyorsunuz. Daha öncesinde yeni başladıysanız bir teste başka toplumun verilerine göre çan eğrisi yapıyorsunuz. Ama rakamlar çok hızlı ilerliyor. Veriler çok hızlı geliyor. Yüz binlerce veri olunca artık kendi verinizde bir çan eğrisi oluşuyor. O çan eğrisinde risk skalası yüksek insanlar, risk skalası yüksek olmayan insanlar diye ikiye ayrılıyor.
Peki bu risk ama tamamen istatistiki belirledik hocam.
Kesinlikle.
Peki belirledik hocam şimdi ne dediniz? İkili testiniz risklidir. Sonuç bu mu?
Değil. İkili tarama testinde sizin bulunduğunuz alan bu özelliklere sahip bir bebeğin kromozom hastalığı olma riski yüksek çıktı. Dilerseniz bebeğin kromozomuna, DNA'sına baktırıp bu konuyu netleştirebilirsiniz.
Şu iğne sokup bakma işim yani hocam.
Tamamen o değil. Tabii o kesin sonuç. Ama o riski olan bir işlem. Şimdi yeni çıkan, son 2-3 yıldır çıkan bir de hiç riski olmayan, non-invaziv denilen anne kanında bebek DNA'sı tespit eden daha sofistike yöntemler çıktı.
İyi de maliyeti vardır ama hocam onların.
Maliyeti tabii. Yeni testlerin hepsi maliyeti. Bütün yeni teknolojiler maliyetli. Giderek ucuzlayacağını düşünüyoruz ve daha çok yerini alacağını düşünüyoruz. O %100 sonuç vermiyor. Çünkü neticede direkt bir yöntem değil. Annenin kanındaki DNA'ya göre konuşuyor. Ama çok %100'e yakın bir sonuç veriyor.
%99.99. %99.9 bu çocuk hastalıklı olacak mı diyor hocam? Yoksa kromozom problemli olacak mı diyor? Her kromozom problemli hasta çocuk mu oluyor?
Evet. Şimdi %99.9 bu testin doğruluk oranı. İyi dediği zaman.
İyi dediği zaman
10 binde bir hata yapıyor. Hasta dediği zaman %1 hata yapıyor. Daha çok hata yapıyor. Çünkü annenin kromozomları normal olsa bile, DNA'sı normal olsa bile hepimiz sağlıklı olmamıza rağmen sağlıksız DNA'larımız da var. Sağlıksız kromozomlarımız da var. Az sayıda olduğu zaman bu sorun yaratmıyor. Onun için yanılabiliyor. Onu doğrulamak için eğer kötü demişse, rahatsız olma ihtimali yüksek demişse, kromozom hastalığı riski yüksek demişse o zaman onu doğrulamak için yine iğne testine geçmek gerekiyor.
Üçüncü düzeye geçtik bu sefer.
Evet. Yani o iğne testi bebeğin plazentasından bir parça alınarak yapılabiliyor ya da bebeğin içinde yüzdüğü sıvıdan alınarak yapılabiliyor ya da bebekten kan alınarak yapılabiliyor. Değişik haftalarda değişik yöntemler seçiliyor.
Buna ayrıca girelim hocam, bu konu geniş gözüküyor. Şimdi Hakan hocam, programımızın ilk kısmını burada sonlandırmamız gerekiyor süre gereği. Ama konunun tam heyecanlı yerinde kaldık. İkinci kısım buradan devam edelim inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu, ilk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için operatör doktor Hakan Apaydın. Hakan hocamız da perinatoloji üzerine bir konuşma gerçekleştiriyoruz. İlk bölümü kaçıranlar için yine Hakan hocam, perinatoloji dedik ki gebeliğin başladığı günden başlar, çocuğun çıktığı güne kadar devam eder değil mi hocam?
Doğrudur.
En son böyle bir serüveni hoş bir şekilde anlatıyordunuz. Sağ olun, böyle bir masal tadında gidiyor yolculuk. 12. haftaya vardık, ikili test yaptırdık. İkili testte dedik ki anneden alınan bir takım kan tahlilleri ve ultrasonografi yardımıyla bebeğin değerlendirmesiyle bir not verilir tabiri caizse. Bu verilen not temizdir, iyidir denirse 10 binde bir ihtimal hariç bırakılarak iyidir gerçekten. Bir bozukluk var derse de %99 doğrudur dedik. Biz sizin işlerin doğru gittiğini farz edelim Hakan hocam. Testimizi de yaptırdık, ikili test temiz çıktı. Buradan sonra bizi ne bekliyor?
İkili test temiz çıktı. Bebekte de ultrasonla gözüken bir sorun yok. Bundan sonra bebeğin sağlığıyla ilgili temel bilgileri almak için aslında 21-22. Haftayı beklemek gerekiyor.
9 hafta ara mı vereceğiz?
Aslında bakarsanız gebelik boyunca 3-4 kere ultrason yetiyor. Aslında 9 hafta ara verilebilir ama çoğu aile bu bebeğin cinsiyetini merak ettiği için.
Ha, cinsiyet bu arada mı belli olacak hocam?
Tabii.
O zaman merak edelim abi biz, buyurun. 9 hafta bekleyemeyeceğiz şimdi. Aslında, kaçıncı hafta gelirsek belli olur?
Aslında bebeğin cinsiyeti oluştuğunda belli. Ama bizim bunu tespit edilmesi, şu var, şu yok diyebilmemiz için 15-16. Haftayı beklemek gerekiyor.
Gene bir ay sonra gelmiş bulunduk size.
3-4 hafta sonrasında bu bebeğin cinsiyeti belli oluyor. Bir takım tezahüratlar oluyor o aslında.
Kız bekleyenler oluyor, erkek bekleyenler oluyor.
Tabii bebek bu arada büyümüş oluyor. Artık bebek santimetreyle ölçülmüyor. artık bebeğin ağırlığı konuşulmaya başlanıyor.
Ben yine de santim merak ettim arkadaşlar. 10 santim olmuş mudur?
Bunu herkes bize çok soruyor ama bizim pek kullandığımız bir ölçü değil. Hiçbir şeyimizde, skalamızda, bugüne kadar yapılan şeylerde CRL denilen baş popo mesafesi ölçümü 14-15. Haftadan sonra iyi vermiyor. Çünkü bebeğin pozisyonuyla boy ölçüsü çok değişiyor.
Düz durmuyor herifler. Doğru mu?
Durmadığı için boy, yani baş popo mesafesi, boy ölçümü hiç kullanılmıyor.
Artık gramaj var.
Direkt olarak ölçülmüyor boy ama uzun kemikler ölçülüyor, kol bacak gibi. Kol bacak uzunlukları normalse bebeğin boyu da normal oluyor. Normal mi? Hmm. Evet. Kaç santimetrenin cevabı yok. Ama peki, gram konuşuluyor.
Kaç gram?
16. haftaya geldiğinizde işte baş popo mesafesi değil de kafa çapı, kafa çevresi, göbek çevresi ve bacak uzunluğunu ölçtüğünüzde makine %15 hatayla size bir ağırlık veriyor. Bu ağırlık 16. haftada kabaca 165 gram.
Oo, bayağı olmuş abi.
Onu da yarım kutu kola diye özetleyebilirsiniz. Kutu kola, ölçü bir kutu kola. Peki. Yarım kutu kola 16. hafta. Ama bir ay geçtiğinde tam iki katı oluyor. Çok logaritmik büyüyor. 165 gramlık bir çocuk 20. haftaya geldiğinde 330 gram. Tam bir kutu kola kadar oluyor. 4 haftada iki katı olmak inanılmaz bir büyüme hızı.
Büyük bir şey,
İnanılmaz bir büyüme hızı. Ve düşünün, bu çocuk aslında 16 hafta evvel hiçbir boyutu olmayan bir tane hücreydi.
Yok, işte var ama yok.
1 santimetre küp dokuda da kabaca 1 milyar hücre olduğunu düşünürseniz.
Bir kutu kola kaç santimetre küp abi?
Vallahi santimetre küpü de herhalde o kadardır. 330'dur. Yani ağırlıkla...
330 milyar tane mi hücre var ya?
330, evet... 1 santimetre küp dokuda 1 milyar hücre olduğunu düşünürseniz, milyarlarca hücresi var. Halbuki 4-4,5 ay önce sadece bir hücreydi.
4-4,5 ayda birden 330 milyara çıktık.
Evet. İnanılmaz.
Ama bunu kimin uyardığını, neyin uyardığını, hangi mekanizmayla uyardığını, uyarmayı bırakın farklılaşmayı neyin tetiklediğini hala bilemiyoruz.
Yok.
Peki hocam, buyurun.
Şimdi bu 330...
165 gramdan 330'a
çıktı. 330'a çıktı işte 20-21.
Bir dakika hocam, geçtiniz ama şu cinsiyet belirliyorduk en son.
Cinsiyeti belirledik.
165 gramken cinsiyeti belirledik. %100 mü?
%100 tabii. Eğer bebeğiniz iyi pozisyon vermişse, makineniz iyiyse, tecrübeniz iyiyse artık orada hata payı sıfıra yakın.
Ya bizim oğlanı biz uzun süre kız beklemiştik ama abi.
İyi olmuş.
Evet, çeşit oldu 3 kızın üstüne.
Şimdi... 20, yani 16. haftada bebekle ilgili çok büyük bir değişiklik yok aslında. Ekstradan öğrenebileceğiniz fazla, çok çok fazla bir şey yok. Ama 20-21. hafta bizim için çok önemli. Çünkü o 20-21. hafta artık bebeğin çok detaylı incelenip, çok çok az bir noksan kalmak kaydıyla sağlığı, organlarının değerlendirilmesi var.
Bütün organlar zaten vardı ama o faaliyet görüyorlar mı hocam? Mesela bebeğin böbreği idrar yapmaya başladı mı?
Tabii, 11-12. haftadan beri yapıyor.
Böbrek kendi idrarını üretti ve belki 1 milimetre ama mililitre ama yaptı.
Bayağı yapıyor. Şöyle söyleyeyim. Yani bebeğin oluştu, içinde yüzdüğü su, amniyot sıvısının çok büyük bir kısmı, %90'ının 95'inin üzeri aslında bebeğin çişi.
Çok bunu vatandaş şey olmadı,
içiyor ya. İçiyor içiyor ama hepimiz yaptık. Sevimli ya da sevimli değil.
Peki.
O 21. haftadaki ultrasonda temelde bakılan şeyler, bebeğin, yani birinci madde, üç maddeye ayırırsak organlarında bir şekil bozukluğu var mı?
Organları tek tek saydım. Evet, bütün organlar var. Şekillerine baktım, şey benziyor, tamam. Boyutları ölçülüyor mu mesela?
Bazılarını ölçülüyor.
Kalp mesela?
Yani şöyle bir özetlemek gerekirse, detaylı bir ultrason incelemesi yaptığınızda bebeğin kafa kemikleri ve kafa kemiklerinin birleşim yerlerini görüyorsunuz. Biz bunlara sütüre diyoruz. O kafasını...
Ne arıyoruz hocam? Kafa kemiğine niye bu kadar takıldınız? Ne olur yani?
Olsun. Oradan, kafadan başlıyoruz da aşağı doğru gidiyoruz.
Ha yani. Yok, az önce de bunu niye vermiştiniz? Hani bir özellik var mı kafatası?
Şimdi kafatası vardı da o sütüreleri mesela görmüyorduk. Hı. Artık o sütürleri görebiliyoruz. Bazen onlar yapışabiliyor, biliyorsunuz. Kafasının büyümesine engel olabiliyor. Kafa büyüklüğü çok küçük mü olacak, büyük mü olacak, çok ileri dönemde belli olmasına rağmen kafanın içindeki temel yapılar. Bunları tek tek sayarsak kafa karıştırıcı olabilir belki ama yani kafası iki hemisferden oluşuyor mu? İki yarım küreden, iki yarım küre birbirine eşit büyüklükte mi? Ve orada bir takım yapılar.
Hakan hocam, kaç milimlik bir kafadan bahsediyoruz? Kaç gramlık bir kafa bu?
Yani 330 gramlık bir çocuğun düşünün kafasını. Çok bir pimpon topu büyüklüğünde bir kafası var kabaca. 3-4 santimetrelik, 3 santimetrelik bir kafa. 3 santimetrelik.
Bunun içindeki beynin parçalarından bahsediyorsunuz şimdi.
Tabii. Beynin parçaları iki yarım küre oluşmuş mu? Orada talamus var mı? Beyinciği var mı? Beyinciğin her iki lobu güzel oluşmuş mu? Arasındaki bölüm çok önemli.
Oluşmamışsa ne yapacaksın Hakan Hocam?
Oluşmamışsa ayrı bir konu ama yani çok bakılabilen şey var. Bunu atlamamak gerekiyor. Bence vurgu yapılması gereken şey. Burada çok hayati şeyler saptayabilirsiniz. Yani bir çocuğun eğer beyinciği hiç oluşmamışsa, eğer korpus kallozumu hiç oluşmamışsa, kafasındaki dolaşan sıvı çok çok fazla birikmişse, çok hayati sorunlara yol açacaksa bunları oturup çok detaylı konuşmak gerekiyor.
Peki bu şu an anlattığınız şey halk arasında ikinci düzey ultrason, ayrıntılı ultrason, renkli ultrason denen şeyden mi bahsediyoruz?
Doğru, doğrudur.
Bunun haftası 20-21 mi ideali?
İdeali 20-21-22 civarında.
Yani en önce en son yani 20-24 arası diyebilir miyiz?
18-24 arasında yapılıyor ama ideal haftası 21-22. Haftalarda çok çok daha iyi.
Peki burada özellikle olan alet mi yapan hekim arkadaşın tecrübesi ve yeteneği mi?
İkisi de aslında. Yani hem iyi bir makinen olacak, hem tecrüben olacak, bu konuda da okumuş olacaksın, hem de zamanın olacak. Üçünden biri olmayınca olmuyor. Çok iyi bir makine var, tecrüben yok, zamanın var, olmuyor.
Ne çok kadar tecrübelisin, ben de bakarım.
Çok tecrübelisin, makine süper, 10 numara ama zamanın yok, yine olmuyor. Üçü bir arada olduğu zaman oluyor tabii.
Had safhada sabır lazım yani.
Aslında bazen arkadaşlar geldiği zaman, yani işte bu ultrasonu bizim doktorumuz da yapıyor. Yani ekstradan bir başkasının görmesine gerek var mı dediğimiz zaman aslında... Verdiğimiz örnek şu, ehliyetiniz var mı? Evet. Araba kullanıyor musunuz? Evet. Schumacher de araba kullanıyor, onun da arabası var. Ama araba ne ara? Aynı araba, ne de ehliyet aynı araba.
Ne tecrübe aynı tecrübe?
Değil tabii.
Evet. O yüzden size F1 pilotu yapmıyorlar.
Aynen öyle. Şimdi bu ikinci düzey ultrasonunda tabii bizim derdimiz bu bebek ne kadar sağlıklı? Bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bu bebek ne kadar sağlıklıysa ondan sonra anneye yönümüz dönmemiz lazım. Eğer sağlıksızsa ki bu skala yaklaşık 5-6 bin maddeyi içeriyor. Sağlıksız olabilecek bir çocukta çıkabilecek sorunlar.
İkinci düzey ultrasonda tanı konabilecek durumlar diyebilir miyiz bunu hocam?
Binlerce tanı konulabilecek, binlerce de tanı konulamayacak durum var. Kabaca söylemek gerekirse %70-80-90 tanınabilecek şeyler var ama çok değişik organlarda değişik şekilde mesela kalpte %90'ını tanıyabilirsiniz. Beyin problemlerinin %95'ini tanıyabilirsiniz ama mesela bağırsak problemlerinin neredeyse %10'unu, %15'ini ancak tanıyabiliriz.
Ama zaten kalp ve beyin problemleri hayatiyetin devamı açısından çoğunu ifade ederken bağırsak probleminden bir çocuk kaybedilmez herhalde.
Tabii.
Yani çok sık görülen bir durum değil.
Anomalileri şöyle bir sınıflarsanız doğumda en sık görülen sorunlar kalp problemi. Onun için kalbe çok dikkat etmek gerekiyor. Sonra beyin omurilik sistemini, merkezi sinir sistemini iyi değerlendirmek gerekiyor. Ondan sonra da giderek azalıyor. En az görülenlere gelirseniz de işte genetik bir takım sorunlar, sendromlar, iskelet displazileri yani kol, bacak gibi ekstremiteleri ilgilendiren bir de bağırsak problemleri. Onlar daha çok daha nadir görülen şeyler.
Peki hocam şimdi ikinci düzey bizim en sık yaşadığımız sıkıntılardan biri şu. Bazı aileler tedbirsizlikle tevekkülü karıştırıyorlar gibi geliyor bana. Yani biz tevekkül ettik bu ultrasonu yaptırmadık. Şimdi bu tevekkül mü tedbirsizlik mi iki ayrı soru işareti. Bence cevap belli de. Bizim vurgulamak istediğimiz nokta ikinci düzey ultrason yaptırmakla tedbir alınabilecek belki tedavi edilebilecek bir takım şeyleri tespit edebilirsiniz. Doğru mu hocam?
Doğrudur ama şöyle düzeltmek gerekirse ikinci düzey ultrason bebeğin sağlığını tespit etti. Şimdi burada çıkan sorunları sınıflayabiliriz. Hiç çaresi olmayan, hiç bir şekilde bebeğin yaşamasına izin vermeyen ya anne karnında ya da doğduktan hemen sonra vefat etmesine sebep olabilecek sorunlar var. Bir. İki, bebeği tehdit etmeyen ama doğduktan sonra çok ciddi sorunlar yaşamasına...
Çok önemli işte burası hocam.
Evet. Çok önemli sorunlar yaşamasına sebep olabilecek ve hayati müdahaleler gerektirebilecek sorunlar var. 3. Hayati sorunlar yaratmayacak doğduğu anda ama önümüzdeki yıllarda çok ciddi sorunlar yaratabilecek, onun için takip edilmesi gereken durumlar var. 4. Çok da önemli olmayan, bebeğin sağlığına da etkisi olmayan ama yine de tespit ettiğimiz zaman 6 parmak mesela tespit etsen ne olur, etmesen ne olur. Şeyler var. 4. madde çok önemli değil ama diğer maddeler çok önemli.
Özellikle hocam şimdi şu, zaten hiçbir şey yapamayacaksan birinci maddeyi, hadi bunu bilmemeyi de kabul ettim. Doğru değil, bileyim ve psikolojik olarak hazırlıklı olayım.
O da aslında tam olarak öyle değil aslında. Çünkü bunu bilmek de çok önemli. Çünkü bazen insan bir yol ayrımına gelebiliyor. Gebelik çok ciddi sorunlar yaratabiliyor bazen annelere. O anne o sorunu yaşadığı zaman, sağlıklı bir çocuk için davranışınız daha farklı, hiç yaşama şansı olmayan, sıfır riski.
Evet, anne için bunu düşünmek lazım.
Anne için o bebeği riske sokabilirsiniz. yani o yani biz, karar vermekte evet. değişik davranabiliriz.
İkinci grup için bizim çocuk hekimi olarak bizi ilgilendiren kısım en çok budur ya. Yani bir çocuk evde normal doğumla doğabilir mi? Tavsiye etmeyiz ama doğabilir. Basit bir sağlık ocağında da evet doğabilir. Ebe eşliğine de hep olur olur olur. Ama kalbinde bir delik vardır. Müdahale gerektirecek bir deliktir. Bilirim işte İstanbul şartlarında Zeynep Kamil'le doğum yaptırtırım. Çocuk çok çabuk müdahaleyle tedavi göreceğim merkeze ulaştırılır. Ama işte Sultanbeyli'de evde ebe evet yaptırabilirsiniz ama ikinci düzey ultrason doğru düzgün yapılmışsa ve biliniyorsa tedbir alınmışsa evet ecel mevzudur ama tedbir var tedbir var.
Çok haklısınız. Yani ben de bazı kişiler tabii bunu bize de gelip söylüyor. Hocam biz yani takdire inanıyoruz. Rabbim ne takdir etmişse o başımıza gelecek diyorlar ama bu onunla ilgili bir şey değil. Aslında Allah size akıl vermiş. Gereken önlemleri alasınız diye. Biz gebeliği tahliye etmek, bebeği oradan yok etmek için bu işi yapmıyoruz ki. Bizim amacımız da hem anne iyi olsun hem de bebek iyi olsun. Yapabildiğimiz derecede bunu yapmamız lazım. Biz bu ultrasonu yaparken bu anomaliyi görelim, bu bebeği alalım anlamıyla bu işi yapmıyoruz. Mesela İtalya'da da demin söylemiştik, İtalya'da da diğer programda mı söylemiştik? İtalya'da da bu işleri yapıyorlar, bebeklere bakıyorlar ama hiçbir şekilde, hiçbir haftada, hiçbir bebek problemi için hiçbir bebek tahliye edilemiyor. Ta ki annenin hayatı riske girmesin. Demek ki bu iş gebelik tahliyesi olmadan da yapılması gereken bir şey. Çünkü bebeğin sağlığını bilmek, bizi ne bekliyor, çocuk doktorunu ne bekliyor, neler yapmamız lazım, hazırlık yapmamız lazım. Çok önemli bir işte.
Ayrıca çocuğa hiçbir yük de getirmiyoruz bu şekilde.
Ultrasonun zararı, kesinlikle ultrasonun bugüne kadar saptanılmış hiçbir zararı yok kimse için. Ne anne için, ne bebek için, ne de hamile olmayan insan için. Ses dalgalarıyla çalışan yüksek frekanslı ses dalgalarının içeri gidip dışarı yansıması. Aradaki frekans farkının bir makine tarafından görüntü şeklinde dönüştürülmesi yapılan bir işlem bu. 40 senelik bir geçmişi var dünyada. Milyarlarca kez ultrason yapıldı. Hiçbir kez bunun zararına dair hiçbir şey gösterilemedi.
Peki, şimdi 22. haftayı da hayırlısıyla atlattığımızı düşünüyoruz Hakan Hocam.
Çok şükür.
Cinsiyetimiz de belli olmuştu zaten.
Çoktan.
Sonra hocam?
Sonra artık bebek büyümeye devam ediyor. Tabii ki yapısal değişiklikler.
Bu arada bir şeker yüklemesi yapılıyor mu? Ne zaman yapılacak o?
Şimdi tabii maternal yani anneyi ilgilendiren testlere çok fazla girmedik ama şeker yüklemesi yapalım mı cevap yapalım.
Bu arada çok popüler oluyor hocam. Vatandaşın biri çıktı. Aleyhte beyanat verdi.
Evet. Bu tabii çok haddini aşan laflar oldu onlar. Ama dünyada şeker yüklemesi yapmayalım denilecek, dayanak gösterilecek hiçbir bilimsel kanıt yok. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde de şeker yüklemesi yapmayalım diye bir metot yok. Ama parasal, maddi kaygılar yüzünden mesela Amerika'da şeker yüklemesini yapalım ama şu, şu, şu, şu, şu diye bayağı da bir sayıyorsunuz. İşte kilosu bu kadar zayıf olacak, yaşı bu kadar erken olacak, hiçbir daha önce metabolik hastalığı olmayacak, ailesinde bir tane bile şeker hastalığı olmayacak, çok genç, çok zayıf, hiçbir sorun olmayan insana şeker yüklemesi yapmayabiliriz diyor Amerikan kadın doğum
çağrı. 100 gebenin 90'ını yaparız diyor aslında gene.
Aynen öyle. Çünkü obezse, daha önce poliksitikoveri varsa, sigara içiyorsa, ailende bir tane bile şeker hastası varsa ona da şeker yüklemesi yapın diyor.
Bütün dünyada yapılıyor yani. Yapılıyor. Kabaca.
Hiçbir zararı yok gösterilmiş. Aldığınız şekerde yüklemede iki tane baklava dilimi kadar şeker.
Peki şimdi Hamile Hanım bu iki tane baklava dilimini yedi. Baktık ki şekeri gerçekten sapıtıyor. Yani aslında sınırı aşmamış şekerin sınırı aşıp aşmayacağını test etmiş olduk. Bir tedbir alacağız ki yaptık bunu. Ne bekliyor biz hocam? Şekerimiz çok çıktı. Gebelik şekeri varmış.
Tabii. Gestasyonel diyabet toplumda yaklaşık 7 kişiden bir tanesinde gözüküyor.
Çokmuş hocam.
Çok tabii. 7 kişiden bir tanesi az bir rakam değil. Bir yılda Türkiye'de 1 milyon tane doğum olduğunu düşünürsen bayağı bir rakam tutuyor. Tabii bayağı bir rakam tutuyor. 150 bin civarında 200 bine yakın bir rakam tutuyor. Şimdi bu şeker yüklemesinde yapılan şey şekeri vücudunuza aldınız. Bakalım sizin insülininiz bu şekeri ne kadar sürede ne kadar seviyeye kadar indirebiliyor.
Başaramadı, indiremedi. O anne karnında yüksek devam eden şeker çocuğa zarar mı veriyor?
Zarar veriyor. Şeker zarar vermiyor aslında da şeker değil insülin zarar veriyor. Çünkü bu şekeri ayarlamak için insülin salgılanıyor. O insülin de çok şeyleri değiştiriyor. Hem bebeğin akciğer olgunlaşmasını değiştiriyor hem bebeğin kül almasını o değiştiriyor. Pek çok şeye bebeğin şekerinin fazla olması poliüri dediğimiz bebeğin çok işemesine sebep oluyor. Suyun çok fazla artmasına sebep oluyor. O suyun fazla artması rahmin erken dönemde kasılıp bebeğin erken doğmasına sebep olabiliyor. Plazentanın erken ayrılmasına sebep olabiliyor. Bir ton zararı var.
Şimdi siz bunu söylediniz hocam. Bizde ayrıca bir şey daha vardır. Bir çocuk doğar, işte bir sürü hastalıkla muhatap olabilir. Ama hastalık başlıklarından biri diyabetik anne çocuğudur. Bu çocuğun neyi var? Bu çocuk kötü, hasta, ciddi sıkıntıları ne? Diyabetik anne çocuğu. Daha ne olsun ki diyoruz yani. Yani böyle kanserden bahseder gibi. Bu diyabetik anne çocuğu, riskli çocuk. Adı üstünde bir hastalık direkt.
Doğrudur. Onun için gestasyonel diyabet çok önemli. Aslına bakarsanız gestasyonel diyabeti takip ettiğiniz zaman onların %90'ı diyetle düzeliyor.
Diyet, çok güzel.
Diyet ve egzersiz. Ama bunu bilmek lazım. O diyette düzgün yapmak lazım. Maalesef gebelerin çoğu çok da sağlıklı beslenmiyor. Çok da bunlara dikkat etmiyorlar. Bir takım da tabii böyle yanlış anlaşılmalar var. Yani iki canlısın, daha çok ye kızım, onu da ye kızım, bunu da ye kızım. Ne ama güzel tosun gibi oldu.
Çok mantıklı geliyor arkadaşlar.
Mantıklı. Mantıklı geliyor tabii. Güzel, kulağa hoş geliyor diyelim ama aslında öyle olmuyor. Şimdi bir gebe gidip de bir gebelikte 35 kilo aldığı zaman başına bir ton şey geliyor.
Kaç kilo alması lazım? 10-12 miydi?
12 kilo ve altında. Ne kadar altında alırsa o kadar iyi aslında.
Ama ne kadar altta ki onun bir alt sınır vardır herhalde.
O yok aslında alt sınır. Çok yani kaşeklik denebilecek. Yani manken seviyesinde 40 kilo, 45 kilo bir insansa bunun alt sınırı var. Ama 50-55 kilonun üzerinde bunun alt sınırı yok. 5 kiloyla da 3 kilo çocuk doğurabilir. 25 kiloyla da 1,5 kilo doğurabilir.
Ne belirliyor peki Hakan Hocam? Çok uçurum var arada.
Çok uçurum var çünkü annenin kilo alması bunu değiştirmiyor. Bebek parazitik bir yapı ya. Bu parazitik yapı aslında annede ne varsa bunu alıyor.
Ne kadar sömürebiliyorsa.
Bravo.
O kendi yeteneğiyle de orantılı.
Evet. Anne düzgün beslenmiyorsa, proteini zengin diyet yapmıyorsa, kendi proteinini düzgün arttıramıyorsa bebeğini alabilecek kadar bebek oradan bütün protein alıyor. Annede protein kalmıyor.
Hayır çocuk. Devam etse anneyi bir şekilde kurtarır.
Kurt olur mu? İki boyutu var bu işin tabii. Hem bebek önemli hem anne önemli. İkisi birden. Baba zaten kendi başının içerisine bakıyor. Şimdi onun için şeker yüklemesini yapmak lazım.
Tamam hocam anlaştık.
Orada tabii kan sayımını yapıp bakalım kan değerleri neydi aşamada. Yani ona biz ekstradan destek olmalı mıyız? Aslına bakarsan sağlıklı ve dengeli beslenen insan için gerek yok ekstradan ilaç vermeye, vitamin vermeye, onu vermeye, bunu vermeye. Yeteri kadar sağlıklı, dengeli beslenirse hiçbir şey yapmaya gerek yok.
Şimdi Hakan Hocam bir sonraki programımızda bunu ayrıntılı olarak sizden dinlemek istiyoruz. Ama burayı da vurgulamış olalım. Bir anne gebelik öncesinde sağlıklı ise, gebelik boyunca da genel sağlığını muhafaza ederek adam gibi beslenirse ilave hiçbir ihtiyacı olmayabilir.
Kesinlikle.
Peki hocam şu 21-22'de bir aşalım hocam. Şimdi nereye geleceğiz?
Ondan sonra aslında çok fazla test kalmıyor. Bebeğin büyümesi ultrasonla takip ediliyor.
Peki ikili yaptık. Üçlüsü de vardı galiba bu testte.
Onlara gerek yok.
Ha üçlü test yapmayalım
mı? Yapmıyorum. Üçlü testi yapmıyorum. Dört testi yapmıyorum. İkili testi yaptık. İyi çıktı. Hiçbir şey yapmaya gerek yok.
Meraktan soruyorum hocam. Üçlü testte ne var? Dörtlü testte ne var? Ne vaat ediyor?
Birinde üç tane kan parametresi var. Dörtlü testte de dört tane kan parametresi.
Bunlar arka arkaya mı yapıyor? Yani şu hafta ikili, bu hafta üçlü, bu dört.
Aslında bakarsanız ikili testi yapamazsan, üçlü test çok konvansiyonel bir şey. İlk test olduğu için üçlü test. Artık pek yapılmıyor. İkili testi yapamadın, ölçemedin ya da haftayı kaçırdın, o zaman dörtlü test yapıyorsun.
Dörtlü test daha ileri haftaların testi.
Tabii 16-19 hafta arasında.
Peki 24 haftayı açtık, artık işler rölantide biliyoruz.
Rölantide bebek büyüyor, annenin kilosuna bakılıyor, tansiyonuna bakılıyor. Son haftalara kadar gelsin bakalım, son haftalara gelsin. Gelince de bebeğin başı nerede, poposu nerede, bakalım normal doğum olacak mı, olmayacak mı, koluna kadar, bacağına kadar, kilosuna kadar bunlara bakılıyor.
Şimdi buraya kadar gerçekten dediğiniz gibi böyle bir ilahi mucize filmi seyreder gibi seyrettik hocam ama heyecanlı kısmı bıraktık. Doğum ve sonrasını hatta anneye bakan cephesini ikinci programa aktaracağız inşallah. Şimdi Hakan Hocam bu programdan benim aldığım birkaç ders var. Ben onları söyleyeyim, siz onaylayın ya da onaylamayın. Ve üstte sizin vermek istediğiniz mesajlar var mı onlara bakalım demek isterim ben. Öncelikli olarak gebelik boyunca mutlaka ikinci düzey ultrason mu dersiniz, ayrıntılı ultrason mu, renkli ultrason mu mutlaka yaptırın. Çocuğa hiçbir zararı yok. Alınabilecek birçok tedbir açısından çok yol göstericidir.
Doğrudur.
Dedik. Şeker yükleme testi konusunda magazin basınlı değil, tıp kitaplarını okuyan hekimleri arkadaşlarımızı takip edin ve onların tavsiyelerine uyun dedik.
Doğru.
Bunun dışında yani bu basit ve pratik mesajlardı ama ilk kısım benim çok hoşuma gitmişti Hakan Hocam. Şimdi programı yaptık, dinledik ama ben eve gidip bekleyeceğim bu program yayınlansa da bir daha dinlesem diye. Şu işin mucize boyutunu 3 cümleyle özetleseniz bize mesela. Veya farklı cümlelerle. Sizden dinleyelim sonunu.
Şimdi nasıl özetleyeceğimi bilmiyorum ama yani bu işin başlangıcı bir mucize. Sonu bir mucize gerçekten. Yani kucağına aldığınız şey de mucizenin
şekerler
resmidir yani. Resmidir.
Peki Hakan Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında bu haftaki misafirimiz operatör doktor Hakan Apaydın idi. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Özel ilgi alanı perinatoloji, gebeliklerin takibi, gebeliklerin çocuğa ve anneye bakan yüzüyle değerlendirilmesiyle ilgileniyor. Sağ olsun bizlere genel tıp açısından da çok aydınlatıcı, çok faydalı, çok keyifli bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Hocam.
Eyvallah, ben de teşekkür ederim. Sağ olun.